Ayrım 10. Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 100, 4. bölüm. Bir kadın çığlığı yükseldi, o zaman donup kalıverdi. Felix bu sesi tanıyordu. İşittiği an müthiş bir silleymiş gibi oldu. Şaşkınlıktan eli ayağı tutulmuştu. Oysa kapıyı açar açmaz Orlov'un yerini saptayacak, tetiği çekecek, öldürdüğünden emin olmak için bir el daha ateş ettikten sonra çalılara doğru hızla koşacaktı. Böyle yapacak yerde gözleri yalnızca çığlığın sahibini aramış ve kadının yüzüne takılıp kalmıştı. Şaşılacak derecede tanıdık bir yüzdü. Sanki en son 19 yıl önce değil de dün görmüş gibi. Kadının gözleri panik içinde büyümüş, küçük kırmızı ağzı açılmıştı. Lydia. Felix arabanın kapısı önünde dikilmiş, atkısının altında ağzı açık, tabancasını unutmuş bakıyordu. Lydia'm benim, burada, bu arabanın içinde. O sırada hayal meyal Walden'ın davrandığını fark etti. Son derece ağır hareket ediyordu. Ama Felix'in aklında başka şeyler vardı. Yüzü hep böyleydi işte. Bacakları belime sarılmış, çırılçıplak yatarken gözleri böyle fal taşı gibi ağzı açık, zevk içinde çığlık atar. O anda Walden'ın bir kılıç çektiğini gördü. Olur şey değil, kılıç mı? Kılıç sokak lambasının ışığında parıldayarak indi. Felix çok ağır ve geç davrandı. Kılıç elini keserken tabancayı yere düşürdü ve silah kendi kendine patlayıverdi. Patlama sesi büyüyü bozmuştu. Walden kılıcını geri çekip bu kez Felix'in kalbine salladı. Felix yana kaçtı. Kılıcın ucu paltosunu ve ceketini delip omuzuna saplandı. Reflekse geri sıçrayınca kılıcın ucu çıktı, gömleğinin içine ılık ılık kan boşaldığını hissetti. Yere bakıp tabancayı aradı ama göremedi. Başını kaldırdığında Walden ve Orlov'un aynı anda kapıdan çıkmak isterlerken birbirlerine çarptıklarını gördü. Felix'in sağ kolu çengele asılı gibi hareketsiz kalmıştı. O an silahsız ve hiçbir şey yapamayacak durumda olduğunu anladı. Orlov'u elleriyle boğması bile olanaksızdı çünkü sağ kolu tutmuyordu. Büyük bir başarısızlığa uğramıştı. Nedeni de salt geçmişinden bir kadının sesini duymasıydı. Onca çabadan sonra diye düşündü acı acı, onca çabadan sonra. Büyük bir düş kırıklığıyla dönüp kaçmaya başladı. Walden bağırıyordu, "Melun alçak!" Attığı her adımda Felix'in yarası sızlıyordu. Arkasından birinin koşarak yaklaştığını fark etti. Ayak sesleri Walden'ın olamayacak dendi hafifti. Orlov düşmüştü peşine. Sendeleye sendeleye kaçarken öfkesinden çıldıracak gibi oldu. Şu işe bak, Orlov kovalıyor, ben kaçıyorum. Yoldan ayrılıp çalıların içine daldı. Walden'ın sesini işitti. Alex, dön geri, silahı var. Tabancayı düşürdüğümü bilmiyorlar diye düşündü Felix. Ah, tabancam olsaydı Orlov'u şimdi vururdum. Biraz daha koştuktan sonra durup kulak verdi, ses yoktu. Orlov peşini bırakmıştı. Felix bir ağaca yaslandı. Kısa koşu fena halde yormuştu onu. Soluğu yerine geldikten sonra paltosunu ve çalıntı üniforma ceketini çıkarıp omzundaki yaraya dokundu. Müthiş bir acı veriyordu. Ama bu herhalde iyi bir belirtiydi. Bildiği kadarıyla eğer yara tehlikeli olsaydı kolu çoktan uyuşmuş olurdu. Omzu hafifçe kanıyor, adam akıllı zonkluyordu. İşaret parmağıyla baş parmağı arasındaki etli yerinden kesilen eli bir hayli kanamaktaydı. Walden ortalığı ayağa kaldırmadan parktan çıkması gerekiyordu. Güç bela paltosunu giydi, üniforma ceketi yerde bıraktı. Sağ elini sol koltuk altına sıkıştırıp kanamayı ve acısını azaltmaya çalıştı. Büyük bir bitkinlikle Mall Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Lydia. Yaşamında ikinci kez Lydia yüzünden felakete uğruyordu. Birincisi 1895 yılında St. Petersburg'da. Hayır, kendini kaptırıp anılara dönmenin zamanı değildi. Şu anda aklını başına toplaması gerekiyordu. Bisikletini bıraktığı yerde bulunca rahatladı. Çimlerden çıkıp yola varana dek elinde sürdü. Walden polise haber vermiş miydi acaba? Siyah paltolu, uzun boylu bir adam aranıyor muydu? Mall Caddesi'nde görünüm pek değişmemişti. Uşaklar koşuşturuyor, otomobil motorları homurduyor, arabalar dönüş yapmaya çalışıyorlardı. Felix Walden'ların arabasına bineli ne kadar olmuştu? 20 dakika. O zaman içinde bütün dünya tersine dönüvermişti işte. Yola vardı, herkes kendi işinde, ona bakan bile yoktu. Sağ eli palto cebinde bisikletine bindi. Ayağıyla güç alıp pedalları çevirmeye başladı, sol eliyle Didon'u yönetiyordu. Sarayın çevresi polis memurlarıyla doluydu. Eğer Walden zamanında haber vermişse hemen parkı ve çevre yollarını sarmaları işten bile değildi. Felix önündeki yola baktı, barikat falan kurulmamıştı. Az sonra batı yakasına varacak, ondan sonra da kimse izini bulamayacaktı. Tegel'le bisiklet kullanmaya biraz alıştıktan sonra hızını arttırmaya başladı. Tam o sırada yanında bir araba durdu. Aynı anda yolun önüne bir polis memuru çıkıverdi. Felix bisikletten inip koşmaya hazırlandı. Fakat polis memuru yalnızca başka bir otomobile yol açmaya çalışıyordu. Büyük olasılıkla önemli biriydi içindeki. Otomobil yola çıktıktan sonra polis memuru selam durdu. Ardından trafik akışı devam etti. Felix az sonra Trafalgar alanına varmıştı. "Geç kaldım Walden," dedi içinden. Gece yarısı olmasına karşın batı yakası ışıklar içinde cıvıl cıvıldı. Her yer polislerle dolu, yolda bir tane daha bisikletli yoktu. Felix çok dikkat çekiyordu. Bisikletini bırakıp Camden Town'a yürüyerek gitmeyi düşündü. Fakat o yolu yaya olarak alabileceğini hiç sanmıyordu, iyice bitkin düşmüştü. Trafalgar alanından çıkıp St. Martin yoluna vardı. Burada ana caddeden ayrılıp tiyatroların bulunduğu ara sokaklara daldı. Karanlık bir ara yoldayken birden bir sahne kapısı açılıp dar yolu aydınlığa boğdu. Bir grup tiyatro oyuncusu kahkahalar savurarak dışarı çıktı. Az ötede iç çekişleri, inilti sesleri geliyordu. Felix yanlarından geçerken bir kapı eşiğinde sevişen bir çift gördü. Bloomsbury'ye vardığında burası hem daha sessiz hem de karanlıktı. Gower sokağına geldi. Artık pedalları çevirmekte büyük bir güçlük çekiyor, bütün bedeni sızlıyordu. Bir iki milden fazla kalmadı diye avuttu kendini. İşlek Houston Caddesi'ni geçmek için bisikletten indi. Trafik ışıkları gözlerini kamaştırıyor, gözünü odaklamaya zorluyordu. Houston istasyonunu geçtikten sonra yeniden bisikletine binip pedal basmaya başladı. Birden başı döndü. Ön tekerleği titreyip kaldırımın kenarına çarptı. Felix yere devrildi. Sersemlemiş ve bitkin bir halde yerde kaldı. Gözünü açınca bir polis memurunun yaklaşmakta olduğunu gördü. Dizlerinin üstünde doğrulmaya çabaladı. "Çok mu içtiniz?" dedi polis memuru. "Birden gözüm karardı," diyebildi Felix. Polis sağ elinden tutup Felix'in kalkmasına yardım etti. Yaralı omzundaki acı Felix'i iyice kendine getirmişti. Kanayan sağ elini hemen cebine soktu. Polis memuru gizlemeye gerek görmeden Felix'in soluğunu kokladı. "Hımm," dedi. İçkili olmadığını anlayınca daha candan davranmaya başladı. "İyi misiniz?" "Şimdi kendime gelirim." "Yabancısınız değil mi?" Polis memuru Felix'in aksanını fark etmişti. "Fransızım," dedi Felix, "elçilikte çalışıyorum." Polis memuru biraz daha kibarlaştı. "Taksi çağırayım mı?" "Hayır, sağ olun, zaten pek uzağa gitmiyorum." Polis memuru bisikleti yerden kaldırdı. "Yerinizde olsam elimde sürerdim." Felix bisikletini aldı. "Evet, öyle yapacağım." "Pekala efendim, iyi akşamlar." "İyi akşamlar memur bey." Felix güçlükle gülümsedi. Bisikleti sol eliyle sürerek yürümeye başladı. Bir yan sokağa dalıp dinlenmem gerek diye düşündü. Dönüp geri baktı. Polis memuru arkasından onu izliyordu. Hemen oracıkta yere uzanmak dürtüsünü bastırıp yürümeye devam etti. "Bir sonraki sokakta dinlenirim," diye yineledi kendi kendine. Fakat o sokağa varınca durmayıp "bir sonrakinde," dedi. Böylece evine vardı. Camden Town'da kapısının önünde durduğunda sanki aradan saatler geçmiş gibiydi. Yanlış kapıya gelmediğinden emin olmak için numaraya iyice baktı. Odasına gidebilmek için bodrum katına inen taş merdivenlerden yürümesi gerekiyordu. Küçük bahçe kapısını güçlükle açtı. Büyük bir hata yaparak bisikleti merdivenlerden indirmeye kalkıştı. Elinden kayan bisiklet büyük bir gürültü çıkararak aşağı düştü. Bir dakika sonra ev sahibesi Bridget sırtında şalıyla sokak kapısında beliriverdi. "Ne oluyor orada?" diye bağırdı. Felix basamaklara oturdu, karşılık vermedi. Biraz güç kazanana dek kımıldamayacaktı. Bridget yanına gelip kalkmasına yardım etti. İçkiyi biraz fazla kaçırmışsın galiba dedi. Odasına gelene dek Felix'in koluna girdi. Anahtarını ver bakayım dedi Bridget. Felix pantolonunun sağ cebindeki anahtarı çıkarmak için sol elini kullanmak zorunda kaldı. Anahtarı verdi, kadın kapıyı açtı, birlikte içeri girdiler. Kadın lambayı yakarken Felix odanın ortasında bekledi. Haydi şimdi ceketini çıkaralım dedi Bridget. Felix'in ceketini çıkarınca kan lekesini gördü, kavga mı ettin? Felix gidip yatağa serildi. Müthiş bir acıyla kendine geldi. Gözlerini açtığında Bridget ateş gibi yakan bir şeyle yaralarını yıkıyordu. Eline dikiş atılması gerek dedi kadın. Felix yarın diye mırıldandı. Bridget fincan içinde bir şey içirdi. Sıcak suya cin karıştırmıştı. Konyağım yok diye açıkladı. Felix sırt üstü yatıp Bridget'in yarayı sarmasını izledi. Gidip doktor çağırabilirim ama parasını ödeyemem. Yarın. Kadın ayağa kalktı. Sabah ilk iş sana bakarım. Sağ ol. Bridget odadan çıkınca Felix kendini anılarıyla baş başa buldu. Çağlardan beri insanları daha çok üretmeye ya da ürettikleri kadarını sürdürmeye yarayan tüm araçlara küçük bir azınlığın sahip çıktığı görülmektedir. Toprak azınlığa aittir. İsterlerse ekimine bile izin vermeyebilirler. Kuşakların emeği olan kömür ocakları yine azınlığındır. Bugünkü mükemmel biçimine gelmesi, Lancashire'lı örgücülerin üç kuşaklık emeği olan dantel örme makinesi de azınlığa aittir. Eğer ilk dantel örme makinesini bulan örgücünün torunları çıkıp bu makinelerden birinde hak iddia edecek olurlarsa, o azınlık hemen karşılarına dikilecek, çek elini, bu makine senin değil diyecektir. Demir yolları bir avuç sermayedara aittir. Çoğu kendilerine bir yılda bir ortaçağ kralının serveti kadar gelir getiren bu hatların yerini bile bilmez. Eğer tünel kazarken binlercesi ölmüş olan işçilerin çocukları aç ve perişan durumda bir lokma ekmek ya da iş istemek için bu sermayedarların kapılarında birikecek olurlarsa karşılarında süngü ve mermi bulacaklardır. Felix Kropotkin'in el kitabından başını kaldırdı. Kitapçı boştu. Dükkan sahibi yaşlı bir devrimciydi. Zengin kadınlara roman satarak geçimini sağlayıp dükkanın iç bölümünde kurulu düzene karşı yayınlar bulunduruyordu. Felix zamanının çoğunu burada geçirmekteydi. 19 yaşındaydı. Ünlü maneviyat akademisinden devamsızlık, disiplinsizlik, saç uzatma ve nihilistlerle dostluk etme suçlarından atılmak üzereydi. Açtı, parasızdı, pek yakında evinden de atılacaktı ve son derece mutluydu. Yaşamaya tek önem verdiği şey fikirlerdi. Her geçen gün şiir, tarih, psikoloji ve en önemlisi siyaset hakkında yepyeni şeyler öğreniyordu. Mülkiyet yasaları bireylere ya da topluma kendi emekleriyle yarattıkları ürünü kullanma güvencesi vermek için yapılmamıştır. Tersine üreticinin yarattığı şeyi elinden çalmak için çıkarılmıştır. Örneğin yasa Bay Filanca'nın bir eve olan mülkiyetini belirliyorsa, o kişinin kendi elleriyle yaptığı bir kulübeye ya da arkadaşlarının da yardımıyla diktiği bir ev üzerindeki mülkiyetini sağlamıyordur. Öyle olsaydı kimse bu mülkiyet hakkını tartışmazdı. Ama yasa tam tersine emeğin ürünü olmayan bir ev için mülkiyet hakkını korur. Kropotkin'in yasalar üzerindeki görüşünün doğruluğu tartışılmaz gibi gelmişti Felix'e. Onun köyünde hırsızlığı önlemek için yasalara gerek yoktu ki. Eğer bir köylü birinin atını veya koltuğunu ya da karısının işlemeleriyle süslü ceketini çalarsa, bütün köy başına çullanır, çaldıklarını geri verdirirdi. Gerçek hırsızlık yalnızca toprak ağası kira istediği zaman olur, bu da resmen polis gücüyle yapılırdı. Hükümet de pek farklı değildi. Köylülere sabanlarının ya da öküzlerinin aralarında nasıl paylaşılacağını söylemeye gerek yoktu ki. Kendi aralarında rahatça anlaşırlardı. İş toprak ağasının tarlasını sürmeye gelince zorlanıyorlardı. Yasaların ve cezaların yararını anlatır dururlar ama bunu anlatanlar acaba yasalarla cezaların sağladığı yararı insanlar üzerindeki aşağılayıcı etkisiyle tartmışlar mıdır? Sokaklarımızda uygulanan acımasız cezaların bunu izleyenlerde uyandırdığı kötü duyguları bir düşünün. İnsan yeryüzündeki en acımasız hayvandır. Bu içgüdüsel gaddarlığı besleyip geliştirenler, yasalarla silahlanmış bir kral, yargıçlar ve rahipler değil midir? Otoritelerini korumak için kırbaçla et koparan, açık yaralara kaynar kazanları boşaltan, kolları bacakları kıran, insanları testerelerle kesen onlar değil midir? Hapishanelere bir gidip hücre duvarlarından süzülen rezilliğin oradaki insanları ne hale getirdiğini bir görün. Son olarak da yasaların özü olan itaat kavramının, dayak cezasının, cezalandırma yetkisinin cellatlara, gardiyanlara, muhbirlere ve özetle yasalarla otoritenin temsil ettiği her şeye duyulan gereğin insanları nasıl alçaltıp soysuzlaştırdığını düşünün. Siyasal örgütlenmesi olmayan, dolayısıyla bizlerden daha az bozulmuş toplumlar suçlu diye damgaladığımız insanın aslında yalnızca talihsiz olduğunu çoktan anlamışlar. Onu dayakla, zincire vurarak ya da öldürerek değil, kardeşçe, sevgiyle, eşit davranarak, dürüst insanlar arasında yaşamayı öğreterek düzeltmenin bilincine varmışlardır. Felix dükkana giren bir müşterinin hemen yanı başında dikildiğini hayal meğer fark etti. Bütün dikkatiyle Kropotkin'i okuyordu. Artık yasa istemiyoruz, yargılanmak istemiyoruz. Aramızda bulunan bazılarının toplumsal olmayan içgüdülerini frenlemek için en etkili engeller özgürlüktür, eşitliktir, insan sevgisidir. Müşteri elinden kitabını düşürünce Felix düşünsel dünyasından koptu. Başını önündeki kitapçıktan çevirdi. Müşterinin uzun etekli yanında duran kitabı gördü ve hiç düşünmeden eğilip aldı. Kitabı verirken kızın yüzüne baktı. Soluğu kesiliverdi. "Aa, bir peri güzeli," dedi büyük bir içtenlikle. Kız sarı saçlı, narin yapılıydı. Üstünde gözlerinin renginde soluk gri bir kürk vardı. Her şeyiyle soluk renkli, ince ve güzeldi. Felix bütün yaşamı boyunca bir daha böyle güzel bir kadın göremeyeceğine inandı, haklıydı da. Kız da Felix'in yüzüne bakıp kızardı, yine de hemen başını çevirmişti. İnanılır gibi değildi ama galiba o da Felix'te çekici bir şey görmüştü. Felix kızın kitabına baktı. Anna Karenina'ydı. "Duygusal bir saçmalık," dedi. "Keşke konuşmamış olsaydı. Çünkü bunu söylediği an sihir bozuldu." Kız kitabı alıp arkasını döndü. Yanında bir de hizmetçisi vardı. Kız kitabı hizmetçiye verip dükkandan çıktı. Hizmetçi kitabın parasını ödedi. Felix pencereden bakıp kızın bir arabaya bindiğini gördü. Dükkan sahibine kim olduğunu sordu. Adının Lydia olduğunu öğrendi. Kont Chatov'un kızıydı. Kont'un nerede oturduğunu öğrenip ertesi gün kızı görebilmek umuduyla evin önünde bekledi. Kız iki kez arabayla dışarı çıktı ve döndü. Sonunda bir uşak gelip Felix'i oradan kovaladı. Felix aldırmadı. Çünkü son kez arabayla geçerken kız da ona uzun uzun bakmıştı. Ertesi gün Felix yine kitapçıya gitti. Bakunin'in federalizm, sosyalizm ve antiteolojizmine tek kelimesini anlamadan saatlerce okudu. Ne zaman bir araba geçse pencereden bakıyor, dükkana her müşteri girişinde yüreği duracak gibi oluyordu. Akşama doğru geldi kız. Bu kez hizmetçisini dışarıda bekletti. Kitapçıya bir iki sözcükle hatır sorup doğruca dükkanın arkasına, Felix'in durduğu yere geldi. Bir süre bakıştılar. Beni seviyor diye düşündü Felix. Yoksa gelmezdi. Kısa bir şeyler söyleyecek oldu ama bunun yerine kollarını boynuna dolayıp kendine çekti ve dudaklarından öptü. Kız da bu öpüşe karşılık verdi. İhtirasla ağzını açarak, sarılarak, parmaklarını Felix'in sırtına gömerek. Artık ilişkileri hep böyle olacaktı. Karşılaştıkları anda dövüşmeye hazır iki hayvan gibi birbirlerinin üstüne atılacaklardı. Kitap dükkanında iki kez daha buluştular. Bir keresinde dava karardıktan sonra Şatov Malikanesi'nin bahçesinde oldu. Bahçede buluştuklarında kız gecelikteydi. Felix yün geceliğin altından elini sokmuş, bir sokak kadınıymışçasına kızın her yanını mıncıklamıştı. Gelen bütün tepki ise şehvetli iniltiler olmuştu. Kız Felix'e bir oda tutması için para verdi. Sonra da tam 6 hafta boyunca her gün burada buluştular. Son buluşmalarında akşam olmak üzereydi. Felix, soğuktan korunmak için sırtına bir battaniye almış, mum ışığında Proudhon'un Mülkiyet Nedir adlı yapıtını okuyordu. Merdivenlerde sevgilisinin ayak seslerini duyunca hemen pantolonunu çıkardı. Kız içeri daldı. Üstünde kapüşonu da olan eski kahverengi bir pelerin vardı. Hemen Felix'in dudaklarına atıldı, öptü, çenesini ısırdı, her yanını çimdikledi. Dönüp pelerinini çıkardı. İçinde en azından birkaç yüz ruble değerinde beyaz bir tuvalet vardı. Çabuk sırtındaki kopçaları çöz dedi Felix'e. Felix tuvaletin arkasındaki kopçaları bir bir açmaya başladı. İngiltere Büyükelçiliğinde bir davete gidiyorum. Yalnızca bir saatim var dedi kız telaşla. Çabuk ol lütfen. Aceleyle Felix kopçalardan birini koparıp kumaşın yırtılmasına neden oldu. Hay lanet, yırttım galiba. Boş ver. Giysiyi bir yana fırlatıp jüponunu, kombinezonunu ve külotunu da çıkardı. Üzerinde yalnızca korsesi, çorapları ve ayakkabılarıyla kalmıştı. Kendini Felix'in kollarına attı. Bir yandan öperken bir yandan da delikanlıyı soymaya çalışıyordu. ''Senin cinsel kokuna bayılıyorum.'' dedi. Böyle konuşması Felix'i çıldırtıyordu. Korsenin üstünden göğsünü çıkardı. ''Tut onları iyice sık, bütün gece sızlasın istiyorum.'' Bir süre sonra yatağa gidip sırt üstü uzandı. Korsenin altından bacaklarının arası gözüküyordu. Bacaklarını kaldırarak kendini Felix'e açtı. Felix bir an iştahla baktıktan sonra genç kızın üstüne çöktü. 10. ayrımın sonu. Sayfa 110.